Ayrım 43 sayfa 286. Edirne. Balkan Yarımadası'nın merkezi ve imparatorluğun üçüncü payitahtı olan Edirne'de sermaye sahibi sınıfları ve sermayenin oluşması şekillerini inceleyecek. Böylece Osmanlı İmparatorluğu için genellemelerimizde bir adım daha ilerlemiş olacağız. Burada 1550-1650 arasında Edirne'de çoğu askeri sınıfa mensup 3128 kişiye ait terekeden Profesör Öyle Barkan'ın seçtiği ve yayınladığı 93 tereke içinde geliri 300 bin akçedan yukarı olanların durumu incelenecektir. Burada verdiğimiz 300 bin akçe üstündeki servetlerin ortalaması yarım milyon akçedir. 1 milyon civarında olanlar dörtte bir oranındadır. Altınla hesap edersek, serveti 10 bin altına aşan 5 kişi, 1605'ten önce yaşamışlardır ve üçü tüccar, ikisi askeri sınıftandır. Ortalama servet 16. yüzyılda 8-9 bin, 1584'teki mali çöküşten sonra 5-6 bin altındır. İstanbul'da Maranoların topladığı veya askeri sınıfın üst tabakasının eline geçen servetlerle karşılaştırılınca, bu o kadar büyük bir servet sayılmaz. Bir sancak beyinin yıllık has geliri 200 ila 600 bin akçeydi. Parantez içinde bu para 15. yüzyıl sonlarında 4000 ila 12 bin altın, 1584'ten sonra 1666 ile 5000 altın. Bir beylerbeyi ise yılda has geliri olarak bunun iki katını almaktaydı. Bu demektir ki Osmanlı toplumunda her devirde askeri sınıf ekonomik bakımdan en üst düzeyde yer almaktadır. Aşağıda yönetici sınıf üyelerinin büyük servetlerini işletmek ve yatırım yapmak için hangi yollardan yürüdüklerini ayrıca göstermeye çalışacağız. Edirne'de büyük kapital sahiplerinin servetlerine giren değerlerin çeşitliliği de dikkate değer. Toptan büyük küçük bütün sermayeye sahipleri göz önüne alınınca bu bir yüzyıl süresince 175 kişiye ait 49 milyon akçanın yatırım yerleri şöyledir. Ev eşyası ve elbiseler %14,6. Ev ve dükkanlar %13,7. Nakit para %19,1. Parantez içinde biriktirilen nakit genellikle altın paradır. Aynı zamanda Avrupa gümüş kuruşları ve riyalleri tercih olunur. Alacaklar %21,2. Parantez içinde büyük kısmını krediyle verilmiş mallar oluşturur. Faizle verilmiş borçlar ve mudaraba sermayeleri de buna dahildir. Zirai yatırım, parantez içinde çiftlik ve hayvanlar %16,6. Sınai ticari stok mallar %11,9. Köleler %2,9. Burada gerçek anlamda sermaye olarak zirai, sınai, ticari yatırımları, alacakları, nakit para ve köleleri göz önüne alırsak, servetlerin dörtte üçünün kapital niteliğinde olduğu görülür. Büyük kapitallerin sırayla sahipleri 1. Sarraf mücevheratçılar, 2. bölgeler arası ticaret malları, parantez içinde başta bezaz ve kumaşçılar olarak keten, lök, kahve, bakır, demir, kalay ticareti yapanlar, 3. Zirai işletme çiftlik sahibi olup pazar için tahıl üreten ve hayvan besleyenler. 4. Faizcilikle, dükkan kiralamakla, değirmencilikle uğraşanlar ve çeşitli sanatlara sermaye yatıranlar şeklinde başlıca 4 grupta toplanabilir. Bursa'da gördüğümüz gibi en büyük kapitaller sarraf mücevheratçılar, bezaz ve kumaşçılar elinde toplanmıştır. Fakat askeri bir merkez ve sultanların ikinci payitahtı olan Edirne'de askeri sınıf üyeleri en büyük kapital sahipleri arasındadır. 1. Terekelerde en büyük servetleri bırakanlar sarraf mücevheratçılardır. Bunların sermayelerinin büyük kısmı altın ve gümüş para, gümüş, külçe, çeşitli mücevherat üzerindedir. Büyük ölçüde faizcilik yapmaktadırlar. Tipik bir örnek olarak Sümbül Hasan'ı ve Ebu Bekir Ağa'yı alacağız. Birincisinin ölümünde serveti 939 bin akçaya, parantez içinde 7833 altın ulaşmakta, bunun 354 bin akçası evinde ve dükkanındaki mücevherat ve eşyadan, 466 bini borç verdiği paralar karşılığı aldığı rehin mücevherattan oluşmaktadır. Faizden, parantez içinde murabaha, alacağı 100 bin akçe olarak hesaplanmıştır. Ebu Bekir Ağa'ya gelince, o ölümünde 2 milyon akçe üzerinde bir servet bırakmıştır. Bunun 1 milyon 200 bin akçası gümüş, külçe, altın ve gümüş paradan oluşmaktadır. Onun zengin Yahudilerle ve darphane ile büyük mali operasyonlara giriştiği anlaşılmaktadır. Ölümünde Yahudi Avraham'dan 200 bin ve darphane yazıcısından 450 bin akçe alacaklıydı. 339 bin akçalık külçe gümüşü vardı. 760 bin akçalık büyük bir servet bırakmış olan Memi Bey bin Abdullah, parantez içinde kuşkusuz kökende dönme bir kapı kulu, faizle büyük kredi veren bir bankerdir. Ölümünde bir Yahudi mültezimden 160 bin akçe, başka bir Yahudiden 163 bin akçe alacaklıydı. Küçük miktarda ödünç para da veriyordu. Parantez içinde Bostancı Niko'ya 1600 akçe. 2. Yünlü kumaş tüccarı, parantez içinde Çuhacılar, 16. yüzyılda önemli miktarda ithal malı Avrupa kumaşları, parantez içinde özellikle Floransa, Fransa ve Londra kumaşları ve yerli kumaşlar, Selanik kumaşı, İstanbul ve Dubrovnik kumaşları üzerinde büyük iş yapıyorlardı. Çuhacı Hacı'nın terekesinde 2600 altın değerinde Floransa kumaşı çıktı. Onlar doğrudan doğruya Venedik'ten kumaş ithal ediyor, oraya ajanlarıyla Ankara sofu, yapağı, bal mumu ve altın para gönderiyorlardı. Parantez içinde altının gümüşe göre değeri Avrupa'da daha yüksekti. Bezazlar Batı Anadolu'dan ve daha çok Mısır, Yemen ve Hindistan'dan pamuklular ithal etmekteydiler. Bu mallardan bir kısmını Edirne pazarında, önemli bir kısmını da Balkanların belli bölgelerinde satmaktaydılar. Çuhacı Hacı, bir yandan Eflak Bey'ine, öbür yandan Şam Paşası'na ve Doğu Anadolu beylerine önemli miktarda kumaş satmıştır. Bezaz Abdülkadir ölümünde sattığı pamuklulardan ve kumaşlardan Edirne'de 97 bin, Dobruca'da 74 bin, Belgrad'da 63 bin akçe alacaklıydı. Batı Anadolu'da pamuklu üretim alanlarında sermaye yatırımı yapmıştı. Mudaraba ile verdiği sermaye 148 bin akçeye yükseliyordu. Büyük bir servet, 13 bin altın sahibi olan Bezaz Musa ise Belgrad, Rusçuk, Pravadi gibi Rumeli'nin çeşitli bölgelerinde pamuklu, yünlü ve ipekli kumaş satmıştı. Sarrac Ahmet, kuzey ülkeleriyle ticaret yapmaktaydı. O bu yerlere baharat, Hint iplik ve kumaşı, Anadolu pamukluları satmakta, oralardan kürk, deri ithal etmekteydi. Başlangıçta padişahın sarracı olan Ahmet, herhalde iş hayatına deri ticaretiyle atılmıştır. Ölümünde Lehistan'da bir Ermeni tüccarda 600 riyal alacağı çıkmış olması dikkati değer. Mısır'dan keten, kahve, kına ve pamuklu ithal eden Ahmet Çelebi, bu ticareti Mısır'daki ajanlarıyla yürütmekteydi. Ölümünde Rumeli'nin belli yerlerinde sattığı mallardan alacağı 208 bin akçeye, parantez içinde 3466 altın yükseliyordu. Bir demir üretim merkezi olan Sofya civarında Samarkov'tan İstanbul'a ve Rumeli'nin başka yerlerine demir gönderen ve demir esnafıyla alışveriş yapan Kapıcı Mehmet'in çalışmaları da dikkate değer. Burada belirtmek gerekir ki büyük kapital sahibi bu tüccar sürekli bölgeler arası ticaretle ilgilidirler. Sarraflardan ve askeri sınıftan farklı olarak tüccar elinde daha az nakit tutmaktadır. Onların sermayeleri en fazla mal stoklarında ve vadeyle satılan mallar karşılığı alacaklarında görülmektedir. Fakat milyoner Bezzaz Musa 1596 tarihine doğru, yani paranın kararsız olduğu bir dönemde servetinin beşte birini altın paraya yatırmıştı. Vadiyle satış Bursa'da olduğu gibi Edirne'de de çok yaygın, vazgeçilmez bir ticaret yöntemi olarak görülmektedir. Edirne'de tüccarın servetinin büyük kısmı, bazen yarıdan fazlası, alacaklardaydı. Her tüccarın bir çeşit malda uzmanlaştığı açıktır. Bununla beraber tacirlerin çeşitli yerlere yatırım yaptıkları bir gerçektir. Örneğin zengin bir kumaş tüccarı olan Hoca İshak'ın Cerino adında bir Frank, parantez içinde İtalyan soru işareti üzerinde 59 bin ve Edirne'de Yahudi Morduhay dükkanında 90 bin akçe sermayesi vardı. Tüccar parasını faizle ödünç verebilirdi. Şehirde yahaneye, dükkanlara sermaye yatırmış tüccar da görüyoruz. Çoğunun aile ihtiyaçları için çiftlik ve bağları vardı. 3. Zirai işletme ve hayvancılıkla uğraşanlar Edirne'de büyük kapital sahipleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar yönetici sınıfa ait kimseler, yani genellikle has ve timar sahibi beyler ve sipahiler, kapı kulları ve ulemadır. Ölümünde büyük bir servet, parantez içinde 352 bin akçe bırakmış olan Bayram Bey Bin Sevik'in, parantez içinde ölümü 1604, bu serveti büyük kısmı itibariyle çiftliği ve hayvanları üzerine yatırılmış bulunuyordu. Çiftliğinde iki değirmen, 15 kadar sığır ve ineği ve 3 evi, 5 erkek ve 3 kadın kölesi vardı. Bu köleler kuşkusuz el emeğini sağlıyorlardı. Onun aynı zamanda ücretle ırgat işlettiğini de görüyoruz. Bayram Bey büyük ölçüde hayvan satışı ile ilgiliydi. Ölümünde yaylada 53 bin akçalık koyunu ve hayvan satışlarından ve faizle verdiği paradan 215 bin akça alacağı vardı. Bilagon, Kozluca, Sultanyeri köyleri halkından koyun bedeli olarak 6 bin akça alacağı kayda değer. Cizye vergilerini ödemek üzere Kestaneli köyü halkına 6 bin akça ödünç vermiştir. Büyük bir tarım işletmesi sahibi olan askeri sınıftan Mimi Bey bin Abdullah, parantez içinde ölümü 1624, büyük bir çiftlik ve iki bağ sahibidir. Ambarlarındaki tahıl 96 bin akçaya varmaktadır. Bütün serveti 760 bin akçadır. O, buğday ticaretiyle ve faizcilikle uğraşmaktadır. Servetinin önemli kısmı alacaklardadır. Vergi mültezimi Yahudi Hayda'dan 160 bin, başka iki Yahudi'den 163 bin akçe alacağı vardır. Böylece o aynı zamanda bir faizci banker olarak görünmektedir. 1 milyon 217 bin akçe bir servet bırakmış olan Bostancıbaşı Süleyman Ağa'nın, parantez içinde ölümü 1605, bu serveti büyük hayvan sürülerine, parantez içinde 2651 koyun, çiftliğine, parantez içinde çiftliği 50 bin akça, tahıl stokları 82 bin akça yatırılmıştı ve çok miktarda kıymetli giyecekleri vardı. Onun hayvan ve tahıl satışlarından ve ödünç verdiği borç paralardan alacakları toplam yaklaşık olarak 180 bin akçaya çıkmaktadır. Borçlular arasında buğday ve hayvan almış köylüler çoğunluktadır. Emekli Bostancıbaşı Hasan Ağa, parantez içinde ölümü 1659, onun kadar büyük bir servet bırakmamış olmakla beraber, parantez içinde 583 bin akça, servetini aynı yoldan yaptığı anlaşılmaktadır. Mehmet Ağa'nın da büyük iki çiftliği, parantez içinde 72 bin akçalık, bir yaylası, birçok hayvan sürüleri, parantez içinde 1400 koyun, 93 sığır, stok edilmiş ve ekilmiş büyük miktarda tahılı, parantez içinde değeri 55 bin akça, 3 değirmeni vardır. Ayrıca 396 altın sikke biriktirmiş bulunmaktadır. Kendisi Edirne'de pahalı bir evde, parantez içinde 100 bin akça oturmaktadır. Has ve timardan elde edilen tahıl ticaretiyle askeri sınıf üyelerinin önemli servetler yığdıklarını görmekteyiz. Yıllık 25 bin akça gelirli bir timar sahibi olan Mahmut Bey oğlu Mustafa Çelebi'nin servetinin, parantez içinde ölümünde 621 bin akça, önemli bir kısmı bir bey olan babasından kalmış olabilir. Onun servetinin aslı 48 kocabaş hayvandan, 1500 koyundan, parantez içinde değeri 10 bin akça, 4 değirmenden ve stok tahıldan oluşur. Ölümünde iki kişi de emanet 196 bin akçası vardı. Bu paranın 70 bin akçasının timardan geldiği açıklanmıştır. Emanet paranın sermaye olarak verilmiş olması olasıdır. Kendisi köyde oturan Mustafa Çelebi burada iki eve, dört ahıra ve iki ambara sahiptir. Tahıl ve hayvan bedeli olarak birçok kimseden alacaklı olması, parantez içinde 71 bin akça, onun bu mallar üzerinden ticaret yaptığına şüphe bırakmaz. Yılda 80 kile buğday ürettiğini ve ölümünde değeri 20 bin akçayı aşan stok buğday ve peyniri bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca timarına dahil bulunan köylerden yılda 25 bin akçalık tahıl almaktaydı. Ulema, askeri sınıfın diğer üyeleri gibi pazar için tahıl üretimi ve hayvancılık, aynı zamanda faizcilik yoluyla servet biriktirmekteydi. Şu örnek tipiktir. Ergene vakıflarının mütevellisi olan Muslihiddin, ölümünde, parantez içinde 1548, önemli bir servet, parantez içinde 338 bin akça bırakmıştı. Servetinin yarısını hayvan sürüleri, parantez içinde 3010 koyun ve keçi ve yaylağı oluşturuyordu. O aynı zamanda faizle para işletiyordu. Edirne'de esnafa verdiği borç para toplamı 53 bin akçaya yükselmişti. Müritleri olan gerçek bir şeyh, Karamani Muslihiddin, Edirne civarında edindiği büyük çiftliğinde hayvancılıkla uğraşmakta, parantez içinde 840 koyun, 155 camus ve sığır, 34 at, yağhanesinde büyük ölçüde yağ üretmekteydi. Parantez içinde ölümünde 34 bin akçalık yağ stoku çıktı. 4 kölesi vardı ve 352 bin akçalık büyük bir servet bırakmıştı. 17. yüzyıl başlarında Anadolu'da Celali isyanları nedeniyle köylüler topraklarını bırakıp uzaklara, şehirlere ve berkitilmiş yerlere kaçtıkları zaman, askeri sınıftan olanlar, başta yeniçeriler ve kapıkulları, boş buldukları toprakları benimsemiş ve hayvan yetiştirdikleri gerçek hayvan çiftlikleri haline sokmuşlardır. Bu durum belgelerde aynen şöyle ifade edilmiştir. Vilayet halkından sahibi mevrusu gibi mutasarrıf olup, parantez içinde köylünün firar eyledikleri yerlerine evler ve ahırlar ve sığır getirip müstakil çiftlik edinmekle, onların hafından riayası yerli yerine varmaya kadir olmayıp, hükümet bu gibi toprakların eski sahiplerine geri verilmesi için şiddetli önlemler almışsa da, birçoğunun askeri sınıf elinde çiftlik olarak kaldığına kuşku yoktur. 17. yüzyılda ve sonraları askerin elindeki bu gibi yerlerin eskisinden çok daha fazla olması dikkati çeker. Konumuz bakımından önemli olan nokta, özellikle ulaştırma kolaylıkları olan denize yakın bölgelerde veya büyük şehirlerin çevresinde pazar için örgütlenmiş büyük çiftliklerin ve mandraların bir işletme ve yatırım şekli olarak yayılması ve hatırı sayılır sermayelerin oluşmasına zemin hazırlamasıdır. Sonradan bu gibi sermayelerin bölgeler arası ticaret veya faiz işlerine yatırılmak suretiyle daha büyük girişimlerin ana parası haline geldiğine dair örnekler çoktur.